بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malum olduğu üzere Türkiye'de özellikle son 2 seneden beri belalar, afetler eksik olmuyor. Toplumsal musibetler birbiri ardınca geliyor veya kısa aralıklarla gerçekleşiyor. İşte depremlerdir, sellerdir, kuraklıktır. Koronavirüs malum hala devam ediyor. Türkiye ekonomisi çok kötü bir durumda. Her şey çok pahalı oldu. Fakirlik, yoksulluk artışta. Ve son olarak malum Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yangınlar çıktı. İnşallah Azze ve Celle bu bela ve afetlere dair Musa hocamıza önemli sorularımız olacak. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Hocam kimi insanlar bu bela ve musibetlerin sadece doğal sebeplere bağlanması gerektiğini, bunun ardında başka bir şey aranmaması gerektiğini iddia ediyorlar. Mesela işte bu çıkan yangınlar işte aşırı sıcaklardan ötürü çıktı. Tamam, olabilir. Veyahut da işte bu depremler bilimsel olarak nedeni açıklanıyor. Veyahut da işte koronavirüs hayvanlardan geçti. Yani sadece bu sebeplere bağlanması gerektiğini söylüyorlar. Veyahut da işte kimi afetlerin, belaların insan eliyle gerçekleştiğini, mesela işte bu çıkan yangınların PKK'nın çıkarttığını veya da işte bu koronavirüsün laboratuvarlarda üretildiğini söylüyorlar. Yani bunlar diyorlar ki bu belalar, afetler sadece bu görünür sebeplere bağlanması gerekir. Bunun ardında başka bir eksen aranmaması gerekir diyorlar ve bu belaların Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bir ceza, insanların işlemiş olduğu günahlar sebebiyle gönderdiği cezalar olduğunu söyleyenleri de böyle küçümsüyorlar. Onlarla alay ediyorlar. Bu düşüncenin hocam dinimizdeki yeri nedir? Dinimiz buna nasıl bakar? Ve dinimiz bu bela ve afetleri günahlara bağlamış mıdır hocam? Soruyla başlayalım. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, güzel bir soru, önemli bir soru. Tabii biz bu dünyada dönen olaylar, depremler, musibetler, belalar, insanların başına gelen felaketler ve özellikle bu son asırlarda gerçekten bu musibetler ve belalar çoğaldı. Tabii bunlara, bu olaylara bakış açısı iki grupta toplanabilir. Birincisi sırf maddiyatçı bir gözle, işte işin imani boyutunu ele almadan, İşin içine Allahu Teala'nın varlığını katmadan sadece maddi boyutla bakma vardır ki bu şuna benziyor. İşte ben gözümün gördüğü, kulağımın işittiği, elimin hissettiği, işte burnumun kokladığı, hani maddi olan şeylere ben iman ederim. Bunun dışında manevi olan şeyler, zikrettiğiniz olan, yani gözle görülmeyen o şeylere ben iman etmem diyen bir insan, yani inkarcı bir insan, nasıl ki bu sözü batıl ise ve biz birçok şey vardır ki mesela gözle görmediğimiz, elle tutmadığımız, akıl gibi mesela, ruh gibi ve melekler alemi gibi, işte Allahu Teala'nın varlığı, Subhanehu Teala, biz her şeyde alametini görürüz Allah'ın varlığını. Ama bazı inkarcılar ne diyorlar? Biz işte gözlerimizle görmüyoruz, hissetmiyoruz, yani elimizle işte koklamıyoruz. Dolayısıyla o yoktur. Nasıl ki bu sözleri batıl ise, işte maalesef bu olan musibetlere, olaylara da sadece maddi gözle bakıp sebepler dairesinde meseleleri o şekilde tahlil ediyorlar. Şüphesiz Allahu Teala tabii sebepleri bazı olaylara, bazı musibetlere bir merdiven olarak koymuş. Yani bazı sebepler bazı şeylerin oluşmasına sebebiyet verir. Ya örnek veriyorum, mesela belediye sistemi çalışmasa, her tarafta çöplük olsa, çöpler kaldırılmasa o şehirde ne olur? Bakteriler çoğalır değil mi? Mikroplar çoğalır ve o çoğalan bakteriler hastalıkların olmasına sebebiyet verir. Mesela uyuşturucu veyahut da zehir maddesi bu insanın cismine girdiği zaman doğal olarak tabii ki o cisme zarar verir. Sebepler dairesinde Allahu Teala bu maddenin bu cisme şu şekilde zarar vereceğini Allahu Teala ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Fakat bizim meselemiz yani bu zehri içmeyle ilgili veyahut da o uyuşturucu kullanmayla ilgili ve o belediyenin mesela çöpleri kaldırmamasıyla ilgili. Nasıl ki bazı şeyler ihmal edildiği zaman veyahut da bazı şeyler yapıldığı zaman akabinde ölümler, işte felaketler gerçekleşiyorsa, bugün tabii dünyada olan musibetler ve özellikle de Türkiye'yi ele alırsak, Türkiye'de dönen bu musibetler, muhakkak ki bunların bir sebebi vardır. Bu kesin olan bir şeydir. Biz buna iman etmemiz lazım. Ve bu musibetlerin akabinde iki şey yatıyor. Ya Türkiye başta hükümeti ve halkı çok güzel Müslümanlar, çok salih insanlar, çok müttaki insanlar ve Allahu Teala derecelerini bu Müslümanların derecelerini yükseltmek için, günahlarını bağışlamak için Allahu Teala bu musibetleri gönderiyor. Ve hatta bu toplum içerisinde yani gerek hükümet ve gerek toplum olarak eğer küfür, haram, şirk, mahsiyet, bid'at işleniyorsa, o toplumda fesat varsa, zulüm varsa, şeriattan, İslam'dan uzaklaşma varsa, Allah ve Resulüne isyan varsa, o zaman bu bir azap olarak, bir uyarı olarak Allah tarafından gelmektedir. Tıpkı eski ümmetlerin başına gelen musibetlerde olduğu gibi. Ve ayette de geçtiği gibi ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların elleriyle kazanmış oldukları şeyler sebebiyle gerek yerde ve gerek gökte, denizde, karada, her tarafta fesat yayılmıştır. Fesat yayılmıştır. Gerçekten çok ciddi bir fesat var. Çok ciddi bir çalkantı var, bozukluk var. Bugün insanlar arasındaki dönen, devletler arasındaki dönen savaşlar, sebepsiz savaşlar, bu savaşlar sebebiyle öldürülen milyonlarca kadın, çoluk, çocuk, erkek kadın öldürülmeleri, evlerin yıkılmaları, arazilerin helak olması, hayvanların helak olması, yani Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi herhangi bir sebep olmadan aslen, yani elle tutulur bir sebep olmaksızın devletler birbirlerine girmiş ve milyonlarca insanın ölümüne, sakatlanmasına, yeryüzünün neredeyse birçok şehrin değişmesine sebebiyet verilmiştir. Bunlar insanların elleriyle gerçekleştirmiş oldukları şeyler. وَمَا أَصَابُكُمْ مِنَ başka bir ayette وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍ Eğer sizin başınıza musibet, bela geliyorsa فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Bu sizin elinizle yaptığınız sebebiyledir. وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍ Birçoğunu da Allah ne yapıyor? Affediyor. Yani eğer ki Allahu Teala her her yani günahta, her masiyette Allahu Teala bir bela, bir musibet gönderecek olsaydı yeryüzünde hiç kimseyi bırakmazdı. Hiç kimseyi bırakmazdı. Çünkü gerçekten insanların günahları, mahsiyetleri çok fazla. Tabii ki biz şu anda mesela Türkiye'de bu olan yangınlar, depremler, felaketler, yani insanların mesela ölümleri, insanların mallarının kaybolması, çektikleri acılar insanı üzer tabii ki. Müslümanlara, yani ölen Müslümanlara Allahu Teala'dan rahmet dileriz. Yaralı olanlarına, işte hasta olanlarına şifa dileriz. Masiyet sahiplerinin işte tövbe etmelerini rica ederiz. Allah'a dönüş yapmalarını, tövbe etmelerini tabii ki rica ederiz. Biz sevinmeyiz yani bu gelen musibetlere karşı ama bir Müslüman olarak oturup tahlil etmemiz, düşünmemiz lazım. Yani bunlar niçin geliyor? Ve şüphesiz ki bunlar tabii ki küfür, masiyet, haram ve Allah'tan uzaklaşma sebebiyle gelen olaylar. Niçin diye sorulacak olursa bugün maalesef dikkat edersek biz Türkiye'de bugün inkar edilmeyecek olan bir gerçek var. Bugün şirk, küfür had boyutta. Yani çok rahat bir şekilde küfürler işleniyor. Allah'ın diniyle alay ediliyor. Allah'ın dini inkar ediliyor. Çok rahat bir şekilde ve hiç hesaba çekilmeksizin insanlar İslam dinini bırakıp başka dinlere mensup olabiliyorlar veyahut da tamamıyla inkarcı olabiliyorlar. Veyahut da işte meydanlara çıkıp biz şeytana tapıyoruz, şeytanın ordularıyız, askerleriyiz diyebiliyorlar. Veyahut da şeriat kahrolsun, şeriat yani İslam haşa Allah'ın dini kahrolsun diye. İşte kalkıp bu şekilde yani Allah'ın diniyle alay edebiliyorlar, Müslümanlara zarar verebiliyorlar. Her tarafta şirk var, küfür var, haramlar had safhada, bugün zina. Maalesef artık yollarda, caddelerde, parklarda, plajlarda çok rahat bir şekilde neredeyse işleniyor. Her tarafta faiz kurumları açılmış. Sürekli reklamları yapılıyor televizyonlarda, internetlerde, gazetelerde. Hiç utanmaksızın, çekinmeksizin. Affedersiniz, genel evleri açıldı. Kadınlar, erkekler çok rahat bir şekilde zina yapıyorlar. Her tarafta içki satılıyor, içki içiliyor. Her tarafta müzik, eğlence, dansözler oynuyor, çıplak kadınlar geziyor. Ve aklınıza ne geliyorsa eski ümmetlerde işlenmiş olan masiyetler, küfürden tutun haramlara, zinadan tutun livatalığa, zulümden tutun fesada kadar ne varsa aslında eski ümmetlerde geçmiş ve birçok ümmetin helak olma sebebi bugün bakıyoruz ki maalesef bizim yaşadığımız toplumda çok rahat bir şekilde işleniyor. Ve Müslümanlar o kadar garip bir hale gelmiş ki bir Müslüman caddede fuhuş yapan, affedersin, zina yapan insanları uyaracak olsa neredeyse bütün insanlar ona suçlu gözle bakıyorlar. Sana ne, niye karışıyorsun? İnsanların hürriyeti var, özgürlüğü var, istediklerini yapanlar. Ve eğer ki münkeri kendi eliyle değiştirmek istese direkt devletin cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Cezaevine giriyor ve hatta eziyet görüyor. Yani bir münkeri insan artık neredeyse değiştiremiyor. Maalesef diliyle neredeyse yani anlatamayacak duruma gelmiştir. Bütün tabii bu fesatlar, olaylar karşısında tabii ki Allahu Teala eğer ki azap göndermişse bu bizim yani hak etmemizden kaynaklanıyor. Gerek hükümet olarak ve gerek millet olarak. Size iki tane hadis inşallah bahsetmek istiyorum. Hani bu olayları aslında tefsir eden. Biri Taberani'de ve Hakim'de geçen hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا ظَهَرَ اَزْزِنَا وَالرِّبَا ف۪ي قَرْيَةٍ. Bir beldede, bir kariyede yani bir beldede eğer ki zina ve faiz yayılacak olursa fakat ahallu bi enfusihim azaballah. Muhakkak ki Allah'ın azabı kendi nefislerine çekmiş olurlar. Allah'ın azabını kendi nefislerine çekmiş olurlar. Allah'ın azabına düçar olurlar. Bugün bakalım yani Türkiye'de zina yok mudur? Türkiye'de faiz yok mudur? Zina her tarafta ve çok rahat bir şekilde artık işlenmeye başlandı. Faiz her tarafta ve çok rahat bir şekilde hiç kimse itiraz etmeksizin, edememeksizin yani çok rahat bir şekilde işleniyor. Yine İmam Hakim'in, Beyhaki'nin rivayet ettiği hadiste Elbani sahih diyor bu hadise. Bunu destekleyen başka rivayetler var. Bazı rivayetler var yani zayıf senetle gelmiş. Birbirini destekliyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ اَيْ مُهَاجِرْلَرْ topluluğu خَمْسٌ اِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَعَوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوهُنْ. Beş şey vardır ki eğer bunlarla iptila olursanız ve onlara yetişmenizden de Allah'a sığınırım. Yani dilerim ki onlar sizin döneminizde ortaya çıkmazlar. Evet, beş şey yani çıkacaktır ki bunlardan Allah'a sığınırım. Yani siz bunlara bulaşmazsınız, sizin toplumunuzda ortaya çıkmaz. Dilerim ki böyle olur. لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ ف۪ي قَوْمٍ قَطْ. Bir fahişelik, bir fuhuş bir kavimde ortaya çıkarsa hatta yu'linu biha ve onu da açığa çıkarırlarsa bugün kadınlar çıplak geziyorlar çok rahat bir şekilde yabancı erkeklerle değil mi? Geziyorlar, tozuyorlar, el ele tutuşuyorlar ve daha nice şeyler yapıyorlar ve bunu hiç utanmadan yapıyorlar. İlla feşâ fîhimut ta'ûn. Eğer ki bu fahişelik, bu zina açıktan yapılıyorsa artık illaki onların arasında bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başlar. Daha eski dönemlerde AIDS denen bir hastalık bilinmiyordu ama son dönemlerde dünyayı kapladı AIDS hastalığı ve bunun sebebiyle binlerce insan öldüler. Bugün koronavirüs mesela. Evet yani sebepler dairesinde işte yok hayvandan geçti, yok şundan geçti, bakteri üretildi. Evet olabilir yani bakteri belki insanlar üretmiştir. Ama bunun yayılması yani Allahu Teala'nın buna izin vermesi, bunu insanlarla yani insanları bununla iptal etmesi Ve bunun sebebiyle binlerce insanın ölmesi tabii ki bu nedir? Bir beladır, bir musibettir. Evet, vel evca'u leti lem tekun madat fi eslafimullezine madav. Daha önceki olmayan insanlarda bazı acılar, bazı hastalıklar, bazı sıkıntılar o kavimde zuhur edecektir. Bugün hastanelere gittiğiniz zaman çok değişik hastalıklarla karşılaşıyorsunuz. Daha eski ümmetlerde görülmemiş olan. Değişik değişik hastalıklar, değişik mikroplar, değişik yani acı çeşitleri isimlerini koyamadıkları, gerçekten aciz kaldıkları, doktorların keşfetmede aciz ve ilaç bulmada aciz kaldıkları hastalıklar türemiş ki bunların sebebi nedir? Şüphesiz bunların sebebi zinalardır. Evet, lem yenkusu el mikyale vel mizana illa uhidu bis sinin ve şiddetil mu'neti ve cevru sultani aleyhim. Eğer ki bunlar tartıyı ve ölçüyü eksik tutarlarsa, yani hile yaparlarsa, alışverişlerinde hile, üç kağıtçılık, sahtekarlık yapıp tartılarda, ölçülerde doğru olmazlarsa, insanları kandırırlarsa Allahu Teala onların başlarına kıtlığı verir. Geçim sıkıntısı verir ve zalim sultanları onların başlarına musallat eder. Bugün mesela birçok maddenin pahalanması. Aslında değişen bir şey yok. Dolar mesela kıymetini muhafaza ediyor. Daha önce satılan 100 dolarlık olan şey bir anda 150 dolar, 180 dolar, 250 dolara bir anda fırlıyor, uçuyor fiyatlar. Bunun sebebi nedir? Maddelerdeki yani yiyecek olsun, giyecek olsun ve birçok her alanda yani bakıyoruz ki dünyada yani bir pahalıya doğru bir gidişat var. Hayatın pahalı oluşu, işte maddi gelirin azalması, insanların maddi sıkıntılara yani düçar olmaları, hatta bu maddi sıkıntılar sebebiyle intihar etmeleri, bunu çok açık bir şekilde görmeye başladık. İnsanlar çok ciddi geçim sıkıntısı yaşıyorlar ve birçok devlette insanların yüzde neredeyse 80'i 90'ı sıfırın altında bir hayat sürüyorlar. Ve zalim sultanların başlarına musallat olması. Bugün Müslümanlara yani neredeyse her tarafta zalim sultanlar musallat olmuş. Müslümanlar idam ediliyor, Müslümanlar cezaevlerine atılıyorlar, Müslümanlara zulmediliyor. Bu tağuti devletlerde var olan ordular kafirlerle savaşmıyor, kendi halklarıyla savaşıyorlar. Bugün Suriye'deki ordu kime karşı savaşıyor? Milyonlarca Müslümanı öldüren kim? İsrail öldürmedi. Bunu Amerika öldürmedi. Bunları bu düzen öldürdü. Ve Rusya'nın yardımını alarak Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de ve dünyanın birçok yerinde Müslümanları öldüren başta o devletlerin kendi orduları. Müslümanım diyen o sultanlar ve orduları. Bugün Mısır'da İhvan-ı Müslümini, Müslümanları idam eden, cezaevlerinde çürüten Fransa'nın sultanları değil, İtalya'nın sultanları değil, Mısır'ın sözde Müslüman olan Abdülfettah gibi, Hüsnü gibi böyle İslami isimler alıp ve hatta cuma namazlarına giden bu despot, bu zalim, bu Allah tanımaz tağutları bu şeyleri yapıyorlar. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ اَمْوَالِمْ اِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ Eğer ki zekatlarını ödemezlerse yağmurdan mahrum olurlar. Bugün artık sular mesela azalmaya başladı. Neredeyse birçok baraj kuruma yani tehlikesiyle yüz yüze geldiği göller çok ciddi bir şekilde su kaybına uğradı. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمَا يُمْتِرُوا Ve eğer hayvanlar olmamış olsaydı Allahu Teala yağmur indirmezdi. Subhanallah yani insanlara kalmış olsaydı bir nokta bir damla bile belki su inmeyecekti. Çünkü insanlar gerçekten hak ediyorlar. Gece gündüz fesat, ahlaksızlık, masiyet, küfür, açıktan küfür, Allah ve Resulüne meydan okumalar. Evet, hayvanlar sebebiyle yağmurlar yağıyor. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ Allah'a olan verdikleri söz, Allah'ın insanlardan, müminlerden aldığı söz var. Bana kulluk edeceksiniz, bana itaat edeceksiniz, dinimi yaşayacaksınız, Resulüme tabi olacaksınız. Ama maalesef bunu bozdular insanlar. İlla sallatallahu aleyhim aduven min gayrihim. Allahu Teala onların dışında bir takım Düşmanları onlara musallat eder. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي اَيْد۪يهِمْ Ve onların elindeki bir kısmını ne yaparlar? Alırlar. İslam tarihinde mesela Abbasiler döneminde Müslümanlar Allah'tan uzaklaşınca, şeriattan uzaklaşınca Allah-u Teala Moğolları musallat etti. Moğollar o kadar zulmettiler, o kadar Müslüman öldürdüler ki İbn-i Kesir Rahimahullah diyor ki tarih boyunca Müslümanların başına bu kadar büyük bir musibet gelmemişti. Yani bu kadar Müslüman öldürülmemişti. Ve Deccal gelene kadar Ya'cuc ve Me'cuc gelip hani Müslümanları katledecekler. O büyük musibetler gelene kadar da bu kadar Müslüman öldürülmeyecektir diyor tahminim. O kadar çok Müslüman öldürdüler. Katliam yaptılar. Tabi bunun sebebi var. Yani o zamanki Müslümanların hayatlarına bakılsa halifenin, sultanın tamamıyla Allah'tan uzaklaşma, şeriattan uzaklaşma bir hayat görülecektir. Haçlı seferleri İslam alemine mesela yapıldığı zaman o zamanın Müslümanlarına baktığımız zaman iç savaşlar, kargaşalar, zulümler, Allah'ın dininden uzaklaşmalar sebep olarak bunu göreceğiz. Bugün mesela hani Suriye'de olan olayları bir düşünelim. Yani 10 sene önceki savaş, cihat başlayana kadar. Yani bu mesela Nusayri kafirlerin gelip musallat olması, Hama'da binlerce, 50 bin kadar Müslüman mesela bir anda öldürmeleri, onun haricinde her tarafta, Suriye'nin her tarafında 10 binlerce, 100 binlerce Müslümanın öldürülmesi. İşte bu Beşar Esad'ın 2011'den beri neredeyse 2 milyon Müslümanı işte öldürüp sakatlaması, 10 milyondan fazla Müslümanın işte yurtlarını bırakıp kaçmaları, evlerini yıkılması. Bütün bu gelen musibetler, belalar aslen bir sebebi var. Çünkü gerçekten Suriye halkı Allah'ın dinden çok fazla uzaklaşmışlardı. Her tarafta haşa Allah'a küfrediliyordu. İnsanlar neredeyse seslerini çıkarmıyorlardı. Ve bu Nusayri kafiri rejimi 51 seneden beri hükmediyor. İnsanların geneli alkışlıyordu. Alimler, belam olanlar maalesef alkışlıyorlardı. Allah-u Teala bu musibetleri gönderdi ki Müslümanlar ne yapsınlar? Dinlerine geri dönsünler. Evet, yani kafirlerin dışarıdan gelip musallat olması, bugün Amerika'nın, Rusya'nın, işte Avrupa'nın, İsrail'in vesaire işte Hindistan'ın Müslümanları katletmesi, Çin'in işte Doğu Türkistan'daki Müslümanları katletmesi bundan kaynaklanıyor. Ve son diyor ve me lem tahkum eimmetuhum bi kitabillahi, eğer ki imamları yani devlet başkanları Allah'ın kitabıyla hükmetmezlerse şeriat ile ve yetehayyeru mimme enzelallah ve Allahu Teala'nın indirdikleri kanunları alıp onları uygulamazlarsa illa cealallahu ba'sahum beynehum. Muhakkak ki Allahu Teala o toplumları birbirlerine ne yapar? Savaştırır. Bugün mesela PKK uzun yıllardan beri ne yapıyor? Türkiye'ye karşı savaşıyor. Türkiye'de çok ciddi kargaşalar var. Yani değişik değişik gruplar birbirleriyle çatışan, devletle çatışan. Ve bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde. Yani Müslümanların içlerinde savaşların geneli zaten iç savaşlar. Bunun sebebi de şeriattan uzaklaşma neticesiyledir. Yani genel anlamda bütün bu musibetlerin perde arkasında ne vardır perde arkasında? Yani bu insanların isyanları, işledikleri günahlar vardır.
Yani. Evet, yani dolayısıyla diyebiliriz ki yani bu okumuş olduğunuz ayetlerden ve hadisler çok açık bir şekilde sebebin günahlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir kimse eğer bunu kabul etmezse, görünür sebeplere takılıp bunun ardındaki günahları kabul etmezse evet, o zaman bu kimse bilerek ya da bilmeyerek Allah'ın açık ayetlerini inkar ediyor. Evet. Diyebiliriz değil mi hocam?
Tabii diyebiliriz. Çok cahilce yani meselelere bakıyor. Çok basit bir gözle bakıyor. Yani işin arka perdesinde yani elhamdülillah Allahu Teala bizleri uyarmış. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış. Çok açık bir şekilde şunu yaparsanız akabinde bu olur. Bunu yaparsanız akabinde bu olur. Ve aynen harfiyen de ne yapıyoruz? Görüyoruz yani gerçekten mucize olarak görüyoruz. Eski kavimler nasıl helak olmuşlarsa küfür ve masiyetleri sebebiyle bugün de işte başımıza gelen musibetler, belalar bundan kaynaklanıyor yani.
Eyvallah. İşte hani bu görünür sebepleri de sonuçta yani onu tekrardan vurgulamak gerekir hocam.
Evet.
Allah Azze ve Celle yönlendiriyor yani. Onun tabii takdiriyle ki oluyor değil mi? Sonuçta yudebbirul emr, Allah Azze ve Celle kainat ve içindeki gökleri, yeri ve içindeki insanları idare eden, çekip çeviren Allah Azze ve Celle. Yani çok sıcaklardan dolayı yangın oldu deniliyor. O sıcağı takdir eden kim? Tabii. Allah Azze ve Celle. O deprem şundan dolayı, şu sebepler oldu, şundan oldu diyor. Peki o sebepleri Nedenleri birer getiren, var eden, yaratan kim? Yine Allah Azze ve Celle. PKK'yı
Aynen.
mesela eğer onlar yaptı deniliyorsa onları kim musallat etti?
Aynen.
Allah Azze ve Celle yani, değil mi hocam?
Aynen evet.
O
Doğru.
kederliken velli bazı
Badan bir
bilmem
mekan
kâne
yok yani.
eksibun. Eyvallah hocam.
Doğru.
Hocam şimdi bu afet ve musibetleri günahlara bağladık ya. Mesela
Evet.
şimdi biz biliyoruz ki peygamberler, işte salihler, hayırlı insanlar da çok bela musibetlere uğratılmışlar. Bu hep olmuş. Halen de oluyor mesela, salih hayırlı insanların da mesela çok böyle belalara düşer edildiğini mesela görüyoruz. Nitekim mesela meşhur hadisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanların en çok belaya musibete uğratılanları peygamberlerdir diyor. Sonra imandaki derecelerine göre diğer insanlardır diyor. Kişi dinine göre, dinindeki derecesine göre imtihan edilir diyor. Dininde eğer bağlıysa diyor imtihanı arttırılır diyor. Ama günahlar sebebiyle de dedik. Yani sanki böyle bir çelişki gibi bir gözüküyor hocam. Bunun arasını nasıl bulabiliriz?
Şimdi toplumsal olan bela ve musibetler var. Yani genel insanların başına gelen. Tabii bunun akabinde yani bunun arkasında perdenin arkasında ne gibi masiyetler var, ne gibi günahlar var buna bakmamız gerekiyordu. Ama bakıyoruz ki salih insanların başlarına belki birçok kişiye gelmeyen sıkıntılar, belalar gelebiliyor. Ve özellikle peygamberlerin hayatlarını incelediğimiz zaman ve özellikle de ulul-azim büyük olan peygamberler İbrahim aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarına baktığımız zaman gerçekten çok çileli bir hayat ile karşı karşıyayız yani görüyoruz. Yine peygamberlerin hayatlarında yani öldürülen peygamberler var. Gerçekten çok değişik eziyetlere maruz kalmış olan peygamberler var. Yusuf aleyhisselamın hayatına baktığımız zaman ta devlette yüksek bir konuma gelene kadar yani ta küçüklüğünden neler çekmiş. Değil mi? Kardeşlerinin onu kuyuya atmaları, sonra işte bir kervana satmaları, kervanı onu alıp götürüp Mısır'a götürüp işte orada köle olarak satmaları, yıllarca annesinden, babasından, kardeşlerinden, akrabasından yani uzak kalması,
Kapısı ya.
sonra iftiraya düçar olup hapislere girmesi, yıllarca hapishanelerde kalması, bakıyoruz ki çok ciddi bir yani bela ve musibet yani bir peygamber için mesela. Bu bütün peygamberlerin hayatlarında var, salih insanların hayatlarında var, büyük alimlerin, büyük davetçilerin, müttaki insanların hayatlarında gerçekten çok ciddi sıkıntılar görebiliyoruz. Az önce de yani okuduğunuz gibi Aleyhisselatü Vesselam hadisinde İmam Nesai'de geçen hadis اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءَ ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ İnsanlar arasında en çok belaya düçar olanları peygamberler, sonraki gelenler ve sonraki gelenler buyuruyor. Demek ki en çok belaya, musibete uğrayanlar peygamberler olacak. Sonra kişinin takvasına göre, imanına göre Allahu Teala ne yapacak? O kişilere bela ve musibetler gönderecek. Tabii bunun sebebi var. Yani aslen bir Müslümanın başına gelen bela ve musibet başta o mümini imtihan etmek, onun sabrını, onun takvasını, onun teslimiyetini, Allah'a olan teslimiyetini denemek ve aynı zamanda Müslümanın Allah'a daha fazla yönelmesi. Yani tövbe, istiğfar, dua, zikir ve daha çok Allah'a yönelip acaba benim bir yerlerde bir taksiratım mı var, günahım mı var diye nefsini hesaba çekmesi ve bu musibetlere karşı teslim olduğu zaman da derecesinin yükselmesi söz konusu. O yüzden aslen dışarıdan yani bu olaylara, bu musibetlere bela olarak bu gözle bakacak olursak ama gerçekte bunlar nedir? Aslında mümin için birer mükafattır. Çünkü bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam اِنَّا عِظَمَ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ Cezanın yani mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne göredir diyor. وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Ve Allahu Teala bir kavmi sevdi mi diyor onları imtihan eder. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ Kim Allah'ın bu belalarına karşı rıza gösterirse yani Allah'ın kaderine, Allah'ın bellediği bu kader ve başına gelen musibetlere karşı rıza gösterirse, tamam ya Rabbi ben biliyorum ki bu musibetler, bu belalar Allah'ın bana takdir etmiş olduğu şeylerdir. Ve ben buna razıyım, Allah'ın kaderine razıyım. Allah'ın bana vermiş olduğu bu musibetlere karşı sabır göstereceğim, rıza göstereceğim, Allah'a şükredeceğim diye.
İsyan etmiyorum.
İsyan etmeksizin yani Allah'a güzel bir kulluk gösterirse فَلَهُ رِضَى Allah da ondan razı olur. وَمَنْ سَخِطَ Allah korusun, Allah'a isyan eden, içinden Allah'a öfkelenen, Allah'a kızan. Yani nereden geldi bu musibet? Ben buna müstahak mıydım?
Evet.
Haşa bu bir zulümdür. Şeklinde haşa böyle Allah'a isyan etmeler, Allah'ın kaderine baş kaldırmalar. Sanki haşa Allah-u Teala zulmediyormuş gibi haşa o gözle Allah-u Teala'nın kaderine bakma nedir? Allah korusun. İnsanı küfre götüren, insanı Allah'ın gazabına götüren şeyler. O yüzden وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْتُ Kim de öfkelenirse ona da ne vardır? Allah tarafından öfke vardır. Peygamberler başlarına gelen musibetlerde sabrettiler, rıza gösterdiler ve Allah'a teslim oldular. Hatta bu konuda mertebeler var. Ulemamız beyan ettiği gibi. Mesela en aşağı mertebe var. Ve bu mertebe insanı günahkar yapar. Bir musibet geldiği zaman Allah'a isyan edenler var. Tabi o mertebe daha da aşağı olan tarafı var. Küfre götürür. Haşa Allah'a isyan etti mi? Allah'ın kaderini inkar etti mi? Ve de baş kaldırdı mı? İnsanı küfre götürür. Bir üst tarafı var. Masiyet. Başına gelen musibetler sebebiyle kendini dövenler, işte elbisesini yırtanlar. Ne bileyim işte buna benzer cahili şeyler yapanlar, bunlar masiyet işliyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Üst mertebe var ki buradan artık kulluk başlıyor. Yani o kul rıza gösteriyor, razı oluyor. Yani gelen musibete karşı razıdır ve sabretmeye çalışıyor. Evet, bazen ağlıyor, sızlıyor, ah, oh. Biraz şikayette bulunuyor. Tabii şikayette bulunması güzel bir şey değil. Ama Allah'a isyan etmiyor. Sabır göstermeye çalışıyor. Burada yine büyük bir ecri vardır o sabır göstermesi sebebiyle. Bunun daha yüksek mertebesi vardır ki rıza mertebesidir ki gelen musibetlere karşı razıdır. Sabrediyor. Hiç böyle şikayette bulunmuyor. Elhamdülillah diyor. Allah-u Teala bana göndermiştir. Ben bundan razıyım. Sanki bir olay olmamış gibi telakki etmeye çalışıyor. O şekilde yaşıyor. Tabi bunun mertebesi sabır gösterenden çok daha yüksektir. Ona göre ecri de daha yüksektir. Bir de daha büyük bir mertebe vardır ki şükür mertebesi. Başına gelen musibetler sebebiyle ne yapıyor? Sabır, rızayı göstermeyle beraber bir de Allah'a teşekkür ediyor. Yani ya Rabbi ben aslen yani çok günahkardım ve senden rahmet olarak bunlar başıma geldi ki ben sabredeyim, rıza göstereyim. Kendime çeki düzen vereyim. Hem bu musibetler benim günahlarımı azaltır. Dünyada çekiyorum, ahirette inşallah ben tertemiz. Allah'ın huzuruna gideceğim. Dolayısıyla bu Allah tarafından aslında bana ikramdır. Deyip sanki musibete düçar olmamış bir şekilde hayatına devam eden ve bu yani musibetleri güzel bir şekilde teslimiyet gösterip içinde ferah olan, tabii çok yüksek bir mertebe genelde peygamberlerde olan ve çok ciddi yani takva sahibi olanlar bu mertebede oluyorlar. Yani o şekilde de ne vardır bu musibetlere karşı yani bakış açısı vardır. Evet, bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئًا Müminin başına belalar o kadar gelir ki ardı ardına o kadar çok gelir ki en son günahsız olarak mümin yeryüzünde yürümeye başlar. Çünkü günahlar ne de şey musibetler belalar müminin günahlarına ne oluyor kefaret oluyor. Evet, bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: "Ma yusibul muslime min hammin ve la hazanin." Bir Müslümanın başına bir gam, bir hüzün, bir üzüntü geliyorsa ve la wasabin hastalık, rahatsızlık ve la nasabin yorgunluk, bitkinlik ve la eza herhangi bir eziyet, havanın sıcak olması, havanın soğuk olması ve buna benzer. Hatta şevketu yuşakkuha, hatta insanın eline, ayağına bir dikenin batması bile. Yani diken çok basit, onun acısı çok basit. İlla kefferallahu biha min hatayahu. İlla ki Allahu Teala onun sebebiyle onun günahlarını ne yapar? Affeder, kefaret kılar. Bir hadiste yine Aleyhisselatü Vesselam diyor: "Aceben li emril mu'min, inne emrehu kullahu lehu hayr." Müminin işi ne kadar acayiptir ki, onun bütün işi nedir? Onun için hayırdır. Bütün her şey, yani başına ne gelen, hayır olsun, şer olsun, ne olursa olsun hepsi hayırdır. İn asabat husra şekere fekane hayran leh ve in asabat hudarra sabara fekane hayran leh. Eğer ki ona güzellik, nimet dokunursa Allah'a şükreder, onun için hayır olur, ibadet olur ve ecir alır. Ve in asabat hudarra başına musibet, bela, sıkıntı gelirse de sabreder ve bu da onun için hayır olur. Demek ki mümin için aslen bu dünyadaki gelen hayır ve şer aslında hepsi, yani perdenin arkasında hayırdır. Ve hepsinden de mümin ne yapabilir? İstifade edebilir. O yüzden bir yönüyle dünya hayatı çok güzel bir şey. Yani Allahu Teala'yı tanıma, ona ibadet etme, dini sebebiyle başına gelen musibetlerde sabretme, bu kısacık dünya ömrünü en güzel şekilde yani geçirip Allah'ın rızasını kazanma, cennetini kazanma, o peygamber, güzel peygamberlerle beraber olma bakımından bakıldığı zaman aslen çok güzel bir diyar. Yani Allah'ın rızasını kazanma babından, çok yüksek derecelere ulaşma babından. O yüzden bütün bu olaylara karşı böyle bakmak lazım. İbn-i Teymiye Rahimullah'ın çok güzel sözü var. Halbuki çok fazla belalara, imtihanlara tabi tutulmuştu. Gerçekten yani dağların sabredemeyecekleri sıkıntılara düçar kalmıştı, defalarca cezaevine girmiş. Yani gerçekten hayatı hep mücadeleyle, sıkıntılarla, işte çalışmayla, uğraşmayla, ilimle, öğretmeyle, davetle, cihatla geçmiş ki yani hiç rahat yüzü görmemiş bir şahsiyetti. Ve şunu söylüyordu, düşmanlarım bana ne yapabilirler ki? Eğer ki beni hapse atarlarsa benim için halvet olur, ibadet ederim yani. Eğer beni sürgün ederlerse benim için seyahat olur, Allah'ın dinini anlatırım, gezerim. Eğer beni öldürürlerse benim için şehadet olur. Çünkü ben cennetimi göğsümde taşıyorum. Nereye gidersem o benimle beraber gidiyor. Yani bu söz neye işarettir? Yani zindanlarda bile olsa, bütün sıkıntılar içerisinde de olsa o nedir? Aslında sanki bir cennet bahçesinde yaşıyormuş gibi hissediyor. Çünkü her musibetin Allah tarafından geldiğine iman ediyor. Ve en güzel şekliyle teslimiyetini Allah'a gösteriyor ki o zaman da Allah-u Teala ne yapıyor? O musibetlere bir tat vermeye başlıyor ve mümin artık o acıları neredeyse hissetmemeye başlıyor. O yüzden yani bu belalar, musibetler aslen mümin için nedir? Hayırdır. Tövbe etmesine, rücu, yani günahlarından dönmesine sebebiyet verir. Günahlarının silinmesine ve cennetteki derecenin yükselmesine sebebiyet verir. Bunlara da elhamdülillah demek lazım.
Eyvallah. Hocam bu yaşanan belalara, musibetlere, afetlere dair işte gelecekte şöyle şöyle insanların başına durumlar, afetler gelecek şeklinde böyle haberler, rivayetler gelmiş midir hocam?
Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların başına ileriki zamanlarda yani kıyamete yakın dönemlerde bir takım musibet ve belaların geleceğini haber vermiştir. Bir kısmı tarihte yaşanmıştır, bir kısmı ileride yaşanacaktır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların Türklerle, yani bundan kasıt Moğollarla savaşacaklarını, işte onlarla savaşmadıkça kıyametin kopmayacağını bahsediyor. Ve gerçekten de Moğollar 600 ile 700 yılları arasında Hicri, o senelerde gerçekten yani İslam aleminde emsali görülmemiş büyük katliamlar ne yaptılar? Gerçekleştirdiler. İşte mesela özellikle kıyamete yakın dönemlerde birçok ölümlerin olacağını, kesretül herç buyuruyor. Yani ölümün çoğalacağını bahsediyor. Ve sordukları zaman nasıl bir ölüm ya Resulallah? İşte el-katilu la yedri fîme katel ve'l-maktulu la yedri fîme kutil. İşte öldüren kişi niçin öldürdüğünü bilmiyor. Ve öldürülen kişi de niçin öldürüldüğünü bilmiyor. Bugün gerçekten öyle savaşlar, öyle çatışmalar, öyle kavgalar var ki yani hedeflerine bakılsa, sebeplerine bakılsa bir ceviz kabuğunu bile doldurmayacak sebeplerse, yani sebeplerle ne yapıyorlar? İnsanlar birbirlerinin canlarını ne yapıyorlar? Kastediyorlar. Bunu açık bir şekilde ne yapıyoruz? Dünya üzerindeki savaşlardan, kabileler, insanlar arasındaki çatışmalardan ne yapıyoruz? Bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. İşte doğuda bir yere batma, batıda yere batma ve Hicaz topraklarında yere batma olacağını Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Yere batma, insanların yani helak olması yönünde. İşte depremlerin mesela çoğalacağını Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor. Her gelen gün bir önceki güne nazaran çok daha kötü olacağı. Yani belalar, musibetler, sıkıntılar, zulümlerin artacağı yönünde. Hatta işte Enes radıyallahu anh'a gelip şikayette bulunuyorlar. Haccacın zulmü hani göklere kadar uzandı. Yani nereye kadar devam edecek diye şikayet edince Enes radıyallahu anh'u sabretmelerini öneriyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet getiriyor işte her gelen gün bir öncekine nazaran çok daha kötü olacağını. Ta ki Rabbinizle karşılaşana kadar. Hani sabredin. لَا يَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَنٌ اِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ حَتَّ تَقُوا رَبَّكُمْ. Her gelen gün bir önceki güne nazaran çok daha kötü olacaktır kıyamet kopana kadar. Ve ben bunu Nebinizden işittim buyuruyor. İşte Abdullah bin Mesud'un dediği gibi dün bugünden daha hayırlıdır, bugün yarından daha hayırlıdır ve bu kıyamet kopana kadar bu şekilde devam edecektir. Gerçekten de dünyanın gidişatına baktığımız zaman dünya felaketlere doğru gidiyor. Dünya bir acımasızlığa, bir rahmetsizliğe doğru gidiyor. Eskiden mesela hani babalarımız, atalarımız, dedelerimiz zikrederlerdi insanların birbirlerine olan merhametleri, yardım etmeleri, yani küçüklerin büyüklere saygı duyması, büyüklerin küçüklere merhamet etmesi, insanların yani birbirlerine mesela yardım etmeleri, bakıyoruz ki o gün be gün yok oluyor gerçekten. Yani insanlar örfte olsa bir ayıp vardı, bir haya vardı. Mesela Türkiye'ye baksak 100 sene öncesinde kadınlardan başı açık, yüzü açık neredeyse hiçbir kadın yokmuş. Daha yani 100 seneye kadar, 80 seneye kadar neredeyse yüzü açık olan bir kadın yoktu. Bugün maalesef yani her 100 kadından bir tanesinin yüzü ya kapalıdır ya da kapalı değil. Nereden nereye yani ulaştık ve daha neler göreceğiz? Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi artık yollarda zina yapılacak. Ve insanlar hani keşke kenarda yapmış olsalardı, hani yolun ortasında yapmasalardı, insanları hani böyle engellemeselerdi diye sadece bunu söyleyecekler, geçecekler ve gerçekten yavaş yavaş ona doğru gidiyoruz. Gözümüzün önünde zina görüyoruz, otobüste, parklarda ve Müslümanlar artık maalesef seslerini çıkarmaz oldular. Acı, çok acı yani gerçekten günler. İnsanların birbirleriyle olan savaşları, mücadeleleri, Müslümanların başına despotların, tağutların gelip musallat olması, Allah tanımayan, din tanımayan insanların gelmesi ve insanları yönetmesi, şeriatı kaldırıp küfür kanunlarını getirip dayatması, bunun yani kıyamet belalarından, kıyamete yakın olan belalardandır.
Eyvah.
Aleyhisselatü Vesselam diyor, سَيَتْ يَعْلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٌ. İnsanların üzerine, yani Müslümanların üzerine çok yalancı, yani içinde yalan olan seneler gelecektir.
Aldatıcı değil mi?
Aldatıcı. Yani içinde aldatmaların çok olduğu, doğruluktan yani uzak olan günler gelecek. يُصَدَّقُ ف۪يهَا الْكَذِبُ وَيُكَذَّبُ ف۪يهَا الصَّادِقُ. Yalancı insan, doğru bir insan olarak telakki edilecek. Ve doğru olan bir insan da yalancı olarak insanlara gösterilecek. Adam yalancıdır, insanlara doğru olarak tanıtıyorlar. Adam doğrudur, insanlara yalancı olarak gösteriliyor. Bugün bakalım yani siyasetçiler, yani devletin ileri gelenleri, partinin başındakiler neredeyse %99.9 yalan söylüyorlar. İnsanları yani o kadar açık bir şekilde kandırıyorlar ki yani onlar kadar neredeyse yalan söyleyen insanlar görünmemiştir.
Evet.
Gerçekten çok aşikar şekilde ne yapıyorlar? Yalan söylüyorlar. İnsanlar artık birbirlerine çok yalan söylüyorlar. Ticarette, muamelede, söz vermelerde, birçok alanda o kadar çok sahtekarlıklar artık görülmeye başlandı ki yani neyi anlatacaksın ki artık? Yani anlatılacak bir şey neredeyse kalmadı. Sadık olanlar da öyle kötü bir hallere sokuluyor ki bu medya aracılığıyla. İnsanlar onlardan nefret ediyor ve insanlar onlardan ne yapıyorlar? Uzaklaşıyorlar. وَيُخَوَّنُ ف۪يهَا الْاَم۪ينَ وَيُؤْتَمَنُ ف۪يهَا الْخَائِنَ. Hain insana emin, sadık bir gözle bakılacak, güvenilir bir gözle
güvenilir olan kişiye de hain bir gözle bakılacak. Yani işin başına gelse, Müslümanları yönetecek olsa hemen onu düşürürler. Bu adam yönetemez, bu adam hain, bu adam yalancı, bu adam sahtekar şeklinde. Gerçekten Müslümanları ne yaptılar? İndirdiler başkanlarını, emirlerini ve kimi getirdiler Müslümanların başına? Hain insanları, Müslümanların paralarını yiyen, kafirlere satan, peşkeş çeken, bugün Suud'un petrolünü kimler yiyorlar? Suud'un zenginliklerini kimler yiyorlar? Bugün Türkiye'nin zenginliği, Mısır'ın zenginliği, Suriye'nin zenginliği, İslam aleminin zenginliği aslında çok fazla. Ama bunlar hep kafirlere peşkeş çekiliyor, tağutlara yediriliyor, zalim insanlar sömürüyorlar, alıyorlar. Ve işin başında bu hainler var. Maalesef insanları aldatan insanlar var. Ve yetekellem fiha ruveybida ve ruveybidalar. Yani kimdir ya Resulullah bu ruveybida, yani insanlar hakkında konuşan, emreden, insanları yöneten? قال الرجل التافه يتكلم في أمر عام akılsız olan, ahmak olan, ne din tanıyan, ne siyaset bilen, ne güvenilir. Yani iş bilmeyen insanların iş başına getirilir. Bunların insanların idaresiyle, önemli işleriyle yine ilgilenmeleri, konuşmaları ve onların hükmetmesi. Gerçekten de bugün bakıyoruz, genel anlamda Müslümanların yani başlarına gelen tağutlar ne din tanıyorlar, ne dünya bilgisi biliyorlar, ne siyaset biliyorlar, ne insanları yönetmeyi biliyorlar. Bugün misal vereyim, yani Suudi Arabistan'ın mesela başına gelen idarecilere bakalım. Birçoğu bu son dönemlerde gelenler, belki bu Muhammed bin Salman biraz okuma yazma biliyor da, ondan öncekiler neredeyse okuma yazma bilmiyorlar. Gerçekten insan şaşırıyor yani. Önlerine bir kağıt konduğu zaman neredeyse o kağıdı okumayı bilmiyorlar. Bu kadar mı insan hani kültürden uzak olur, ilimden uzak olur? Din diye bir şey bildikleri yok yani bu Suud tağutlarının yani bir ayet, bir hadis, bir mesele okudukları görülmemiştir yani. Çıkıp bir hutbe verdikleri görülmemiştir. Bunlar nasıl Müslümanların başına değil mi getirilip konuluyor? Sisi gibiler, ne bileyim, Beşşar gibiler. Yani neler neler yani İslam alemin başına yani musallat olmuş olan bu tağutlarda ne din var, ne namus var, ne maalesef yani insanlık var getirip Müslümanların başına musallat etmişler ki Müslümanlar ne yapıyorlar? Zulmediyorlar. Evet, Yecüc Mecüc'ün gelmesi, büyük büyük katliamlar yapacaklar. Deccal'ın çıkması, işte peşine yani bir sürü insanı takacak, yine Müslümanlardan bayağı bir zulmedecek. Ta ki İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle öldürülene kadar. Rumlara karşı büyük savaşların olacağı, işte Yahudilere karşı büyük savaşların olacağı. Bunlar hepsi yani haber verilmiş olan şeyler. İleride yaşanacak olan şeyler. Yanında tabii birçok sıkıntılar olacak. Yani Aleyhisselatü Vesselam haber vermişler. Bunlar gelecektir.
Eyvallah. Hocam bu belaların sebepleri olan bu günahların sahipleri arasında yaşayan fısk, fücur ehli, küfür, şirk ehli arasında yaşayan Müslümanlar, hayır ehli, iman ehli insanlar var. Günahkar olmayan, fasık olmayan insanlar var. Bunların hocam ne yapması gerekir? Bunlara, bu kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Validelerini terk etmeleri mi gerekir hocam?
Tabi ayette estaizu billah diyor vettakû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hassa. Öyle bir fitneden sakının ki yani öyle bir azaptan sakının ki sadece zalim olanlara isabet etmez, herkese isabet eder. Yani yeri gelir belki bela musibet geldiği zaman orada günahkar insanlar ve salih insanları hepsini kuşatır. Burada işte o belaların inmemesi, musibetlerin gelmemesi babında ve da geldiği zaman onlarla beraber haşr olmamak için, onlarla beraber aynı cezaya ahirette de çarptırılmamak için Müslüman ne yapacak? Her zaman Allah'ın dinini yaşayacak. Allah'ın dinini yaşamaya çalışacak, yaşattırmaya çalışacak. Ve günahlara bulaşmış, mesela küfre bulaşmış, haramlara bulaşmış bu toplulukları, bu Müslümanları ne yapacak? Uyaracak, nasihat edecek, davetçi olacak, Allah'ın dinine çağıracak, emri bil maruf ve nehyi an münker yapacak. İnsanları uyaracak ki ta ki Allah'ın azabı gelirse herkesi kuşatmasın ve hatta onlarla beraber ölürse ta ki onlarla beraber haşır olmasın diye. Ayette estaizu billah geçtiği gibi lu'inellezine keferu min beni İsraile ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle diyor İsrail onları lanete uğradılar diyor. O kafir olanları diyor lanete uğradılar. Niçin? Zalike bima asav ve kanu yatadun. Çünkü onlar hem Allah'a isyan ediyorlar hem de hadlerini aşıyorlardı. Gerçekten yani hayatlarına baktığımız zaman çok ciddi isyan ve had aşma vardı İsrail oranında. Özellikle burası önemli. Kanu la yatanahuna an munkarin faaluhu. Yapmış oldukları münkerlerde birbirlerini uyarmıyorlardı diyor. Nebi isma kanu yefalun ve yapmış oldukları ameller ne kötü ameller. Hadislerde geçtiği gibi adam çıkıyordu mesela, bakıyordu ki İsrailoğullarından birileri oturmuşlar, masiyet işliyorlar. Başta belki diyor ki, hayır bunu yapmayın, bakın bu doğru değil diye şey yapıyordu, uyarıyordu. Fakat bunlar bırakmıyorlardı münkeri. Ertesi gün geçip onlarla beraber oturuyordu. Ve onlarla beraber işte sohbet yapıp, arkadaşlık yapıp, muhabbet, dostluk böyle devam ediyordu. Yani bir kere belki uyarıyor, ikincisinde dostluk artık ne yapıyor? Had safhada. Yani doğru dürüst birbirlerini böyle uyarmayışları, emri bin var, nehyen münker yapmayışları ve o masiyet sahipleriyle beraber oturmaları ne oldu? Onların lanete uğramalarına sebebiyet vermiştir. Hatta rivayetlere göre Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu, hani Raşid halifelerin beşincisiydi yani addediler. Onun döneminde diyorlar bir grup Müslümanın yani masiyet sahibi Müslüman oturmuşlar içki içiyorlar. Bunları yakalayıp ceza verecekken bunların arasında bir tanesi diyor ki vallahi ben içmedim ve oruçtum diyor. Yani onların arasında oturmuş ben içmedim niye bana ceza veriyorsunuz? Ömer bin Abdülaziz diyor önce ondan başlayın diyor ona ceza verin sonra diğerlerine ceza verin. Çünkü sen onların arasında ne işin var yani niçin onların arasında oturdun? O masiyet işleyen kimsenin arasında.
Evet.
Yani şunu söyleyemez kimse. Yani bana ne yani ben içki içmedim, onların arasında oturdum, hatta oruçtum diyemez. Onları uyarması lazım ve o mecliste bulunmaması lazım. Mesela Mekke'de kalıp hicret etmeyen ve hicret etmeyişleri sebebiyle de müşrikler tarafından zoraki Bedir Savaşı'na çıkartılan ve bu savaşta öldürülen ve hatta hicret etmeyip yani vefat eden bazı Müslümanlar işte Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani bunlar ahiret aleminde işte ahirette bunların azaba düçar olacaklarını Allah-u Teala beyan ediyor. Estaizu billah diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُس۪يهِمْ. O nefislerine zulmeden kimseleri diyor melekler vefat ettirdikleri zaman
evet.
Ve onları azaba düçar ettikleri zaman قَالُوا ف۪ي مَا كُنْتُمْ ne yaptınız, niçin bu azaba düçar oldunuz diye sordukları zaman قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ biz yeryüzünde zayıf kimselerdik. Yani niçin siz hani hicret etmediniz, Müslümanlarla beraber olmadınız diye sordukları zaman vallahi işte biz yeryüzünde mustazaftır. Halbuki doğru değil. Yani aslen hicret edebilirlerdi, müşriklerin ellerinden kurtulabilirlerdi. Fakat dünya hayatını, dünya rahatını tercih ettikleri için hicret etmemişlerdir. Ve böylece müşriklerin onları masiyete sokmalarına sebebiyet vermişler. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niçin orada hicret etmediniz? Yani hicrete çıkmış olsaydınız Allah-u Teala size birçok alan açardı. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلَّ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى kim Allah yolunda hicret ederse birçok hicret edecek yer vardır ve Allah ona genişlik verir. Siz yeter ki Allah için harekete geçin. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا işte onların varacakları yer cehennemdir ve ne kötü yerdir. Burada işte aslen hani hicret etmeyen ve hicret etmeyişleri sebebiyle de Bedir Savaşı'na çıkartılmış olan ve daha sonra cehenneme düşer olan Müslümanlardan Allah-u Teala bahsediyor. Bunların yani günahları ve hatta cehenneme düşer olmaları hicret etmeyişleri.
Evet.
O günahkarlarla beraber o günahta bulunmaları. O yüzden Müslümana tavsiye edilen nedir? bu mahsiyet sahibi insanların arasında yaşıyorsa, Allah'ın dinini anlatmalıdır, tebliğ etmelidir, uyarmalıdır. Emr bil maruf nehyen münker, yani ibadetini yerine getirmelidir, başına gelen musibetlerde sabretmelidir. Bu büyük bir cihattır yani, hakkı anlatması, müdafaa etmesi, beyan etmesi ve başına gelen musibetlerde sabretmesi, bu onun için büyük bir nedir? Mükafattır. Eğer ki dinini yaşayamıyorsa, dinini yani dininden tenezzül ediyorsa, tavizler veriyorsa, o zaman hicret etmelidir. Hicret var ki bir kısmı müstehaptır, hicret vardır ki vaciptir. Eğer ki dinini yaşayamıyorsa, dinden tenezzül ediyorsa, o zaman hicret etmesi nedir? Vaciptir. Dinini yaşayabiliyorsa, daha güzel diyarlara gitmesi nedir? Yani dinini daha rahat yaşayacak yerlere gitmesi nedir? Müstehaptır, güzel bir ibadettir, önemli bir ibadettir. O yüzden böyle Müslümanlara tavsiyemiz, Allah'ın dinini yaşayamıyorsan, dininde taviz veriyorsan, Allah yolunda hicret et. Evini değiştir, mahalleni değiştir, semtini değiştir, devletini değiştir. Allah için hicret et, çoluk çocuğunu al. Yani mesela özellikle günümüzde Müslümanlar birçok alanda artık daraldılar. Avrupa'da yaşayan birçok Müslüman artık dinlerinden taviz vermek zorunda. Birçok tağuti devlette yaşayan Müslümanlar çok ciddi baskı altında kalıyorlar. Ya dinini yaşayacak ama hapse atılacak, işkence görecek. Ya da dininden taviz vermek zorunda kalıyor. Allah için hicret edin. Allah-u Teala elhamdülillah Müslümanlara hicret edecek yerler açmıştır. Afganistan'a gidebilirler, Şam toprağına gelebilirler, Somali'ye, dünyanın birçok yerine Allah'ın izniyle gidebilirler, hicret edebilirler Allah için. Hicret eden kimselere de Allah-u Teala muhakkak çıkış kapısı verecektir, onlara hicret edecekleri yerleri kesinlikle kesinlikle vaat etmiştir. Yani yeter ki Müslüman harekete geçsin, bu konuda yakın üzere olsun. Ve özellikle de Şam toprağına Müslümanların hicret etmelerini tavsiye ederim. Yani dinlerini daha iyi yaşamak istiyorlarsa, dünya ve ahiret izzetini istiyorlarsa, Allah yolunda hem hicret etme şerefine nail olma, hem Allah yolunda cihad etme, hem Müslümanların karartısını daha fazla çoğaltma, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği, hani fitnelerin çoğaldığı dönemlerde size Şam ardını, yani Şam toprağını tavsiye ederim diye aleyhissalatü vesselam'ın tavsiye etmesi, İşte ordu ordu şeklinde Müslümanların hani ordulara bölüneceği, işte
kimisi Şam'da olacak, kimisi.
Afvan.
Kimisi Şam'da olacak,
kimisi yani Irak'ta. Şam'da olacak, Irak'ta olacak, Yemen'de olacak. Ondan sonra sahabe soruyor, ya Resulullah hangisini tavsiye edersen? Aleyhisselatü vesselam Şam'ı ne yapıyor? Tavsiye ediyor ilk etapta. Şam'a gidemezse o zaman Yemen'i tavsiye ediyor. Yani Aleyhisselatü vesselam Şam toprağını özellikle tavsiye etmesi, fitnelerin çoğaldığı dönemlerde yani Şam'ı hani Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye etmesi, yeştebi ileyhe ahirete min halkı, mahlukat arasında en hayırlı olanları diyor orada toplar diyor, onları seçer getirir. Hani bu gibi hadislere mazhar olması, bu mübarek olan topraklarda hani dinli çok daha rahat yaşaması, fitnelerden emin olması babından özellikle yani ben tavsiye ederim. Allah'ın arzı geniş, Allah-u Teala rezzaktır. Elhamdülillah Şam'a hicret eden herhangi bir muhacirin açlıktan öldüğünü ben görmedim. Çok ciddi sıkıntılar yaşadığını görmedim. Gayet mutlu yaşıyorlar, rahat yaşıyorlar. Rahat yaşıyorlar dediğim yani saadet içerisinde. Belki maddi sıkıntı çekenler var. Tabii ki olacak yani bugün her yerde maddi sıkıntılar olabiliyor. Ama genel anlamda bakıyorum ki hicret edenler, muhacirler gerçekten mutlu Müslümanlar. Dışarıdan yani çok ciddi sıkıntı üzere görüyorlar yani muhacirleri, mücahitleri. Fakat muhacirlerin ve mücahitlerin yaşadıkları o güzel yani saadeti dünyanın hiçbir insanı yaşamıyorlar. O yüzden benim tavsiyem salih insanlarla beraber olmak, muhacirlerle, mücahitlerle beraber olmak. Bu nedir? Daha yani Allah katında daha hayırlı bir ameldir. Bunu tavsiye ederim.
Peki hocam, bir kimse diyorsa ki yani benim bu söylediğiniz yerlere, Şam'a özellikle hicret etme durumum yok. Ben mecbur Türkiye'de kalmam gerekiyor. Ve Türkiye'de de her taraf zaten fısk fucur, münker yeri. Buna şöyle diyebilir miyiz? Yani senin kaldığın yerde daha çok münker varsa münkerin daha az olduğu yerleri tercih etmeye çalış yani. En azından mesela daha hafif yerlere gitmesini
Tabii
söyleyebilir
tabii
miyiz?
yani her zaman yani küfür diyarından İslam diyarına hicret diye bir şey yok yani. Evet yani yeri gelir İslam diyarı varsa küfür diyarını bırakır insan gider. Mesela Mekke o zaman müşrik iken hani o zaman topluluğu Medine'de İslami devlet kurunuyor. Oradan oraya hicret etmek vardı yani darül küfürden darül İslam'a.
Asıl olan bu.
Aslında bu ama mesela ilk Mekke'deyken Müslümanlar Habeşistan'a hicret ediyorlar. Habeşistan o zaman darül küfür yani kafirler vardı, Hristiyanlar vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabına izin veriyor. Oraya gitmelerini hatta tavsiye ediyor. Yani Mekke darül küfür, Habeşistan da darül küfür ama küfür diyarı o Habeşistan daha hafifti. Daha rahat dinlerini yaşayabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de yani kendi semtinde, kendi memleketinde Allah'ın dinini yaşayamıyorsa, çocuklarını koruyamıyorsa başka bir semte, başka bir memlekete, başka bir mahalleye taşınabilir. İnsanlık insanları bulabilir. Muvahhid, dinini yaşayan, güzel müttakî Müslümanları bulabilir. Onlarla beraber dinini yaşar. Bunu tavsiye ederim tabii ki yani. Ve bunu da yapmak zorunda vacip. Yoksa kendisi yani dinini Allah korusun kaybeder, çoluk çocuğu dinini kaybeder. O yüzden yani bunu tavsiye ederim. Mahalle bile değiştirirse inşallah Allah yolunda hicrettir bu.
Eyvallah. Ama asıl tavsiyeniz Efendimiz dediği gibi ela innel imane hine tekavül fitne bişşem. Fitneler vuku bu zaman iman
Şam'dadır.
Şam'dadır. Şam'a cezetin hadisi gereği. Özellikle Şam'a
Tabii ki.
davet ediyorsunuz değil mi hocam? Allah
Evet.
razı olsun hocam. Eyvallah.
Cenab-ı
Hocam ağzınıza
Hakk'ın
sağlık.
makamı.
Cezakumullah hayran.
Evet,
İstifade edin
Allah
kılsın
razı olsun
Rabbim Azze
hocam.
ve Celle. İnşallah bir sonraki programda buluşmak üzere. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.